Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Şehrivar 1401, Hicri Kamer'e 22 Sefer 1444 ve Miladi 19 Eylül 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, yüz yıl yüz gelişme, akılcılık ve Allah inancı ve İran turizmi isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haber, bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmanın İslam Cumhuriyeti görüşlerini açıklamak için bir fırsat olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi garantisiz anlaşma anlamsızdır dedi. İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün transit kapısı olacaktır. Dünya İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri Siyonist rejimin çöküşünün işaretleri her geçen gün daha da görünür hale geliyor dedi. Türkiye savaş uçakları Suriye'nin kuzeyine saldırdı. Ve Bakü Pelosi'nin açıklamaları bölgede gerginliği tırmandırıyor dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşleri ve tutumlarını açıklamanın bir fırsat olduğunu belirtti. İran'ın bildiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah New York'a gitmeden önce havalimanında muhabirleri yaptığı açıklamada söz konusu ziyaretin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daveti ve 77. Genel Kurulu'na katılmak için yapıldığını söyledi. Reisi, İslam Cumhuriyeti'nin görüşleri ve bölgesel fikirlerinin açıklanabileceğine işaretle, İslam-İran'ın tutumlarını açıklamak için bu fırsatları kullanmak gerektiğinin altını çizdi ve 5 günlük New York ziyareti sırasında Amerikalı yetkililerle hiçbir görüşmenin olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı benzer fırsatlardan İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarını büyük İran halkına karşı işlenen zulümleri ayrıca özellikle günümüzde zulme maruz kalan halklara reva görülen zorbalıkları beyan etmek için yararlanmak gerektiğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Amerikalıların ahde vefasızlıkları nedeniyle garantisiz anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti için anlamsız olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Necdet İbrahim Reis'i pazartesi sabah yayınlanan CBS kanalının 60 dakika adlı programa verdiği demeçte Amerika ile nükleer anlaşma konusundaki açıklamasında İran iyi ve adil bir anlaşmaya varmak konusunda ciddi ancak bu anlaşmadan Amerika'nın çekilmeyeceğine dair bir garanti olmalı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın Amerika'ya güvenmeyeceğini çünkü bunu zaten tecrübe ettiğini vurguladı. Reisi İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla, nükleer enerjinin tıbbi amaçlar, tarım, petrol ve gaz için kullandığını da söyledi. İran'ın yürütme organının başkanı, Batı'nın atom bombası yapımıyla ilgili iddiaları hakkında defalarca açıklama yapıldığını, bu iddiaların temelsiz olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca ilan ettiği gibi savunma doktrininde atom bombasının hiç yeri olmadığını söyledi. Reisi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu eski Kudüs Gücü Komutanı Kor General Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik kalleş terör saldırı konusunda da bu cinayetin Amerika eski hükümeti ve bizzat Trump'ın direktifiyle insanlık dışı şekilde işlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılma ve Amerika Başkanı ile muhtemel görüşme hakkında yaptığı açıklamada da İran hükümetinin Amerika Başkanı ile görüşme ve müzakereye hiç inanmadığını ve bunun faydasız olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi yaptığı açıklamada Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerinden %90'ından daha fazlasının ülkeye geri döndüğünü söyledi. Muhabirimizin bildiğine göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, İranlı ziyaretçilerin %90'ından daha fazlasının ülkeye geri döndüklerini işaretti. Halihazırda Irak'ta bulunan ziyaretçilerin sağlığının yerinde olduğunu ve herhangi özel bir sorunlara da olmadığını duyurdu. Büyükelçi açıklamasının devamında bu yıl Erbay'ın yürüyüşüne bazı ziyaretçilerin cadde kazaları, hastalık veya ileri yaş nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının 2 yıl öncesine kadar daha az olduğunu ifade etti. Bu arada Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Bahşi ise muhabirimize yaptığı açıklamada Erbay'ın döneminin başlamasından itibaren 1470 uçuşun Necef'e gidiş dönüş olarak yapıldığını, uçuşların bu perşembeye kadar devam edeceğini duyurdu.
Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı yaptığı açıklamada, Şehriyar'ın şiirleri İran halkının dil ve kültür farklılıklarının ötesinde tek bir halk olduğunu gösterdiğini söyledi. Dün Hicri Şemsi 27 Şehriver, Fars Şiir ve Edebiyatı'nın günü ve Üstad Şehriyar'ı anma günü olarak adlandırılmıştır. İran Press'in bildirdiğine göre Haddad Adil, Üstad Şehriyar'ın Farsça şiirlerinin İranlıların vahdet ve birlik unsuru olduğunu ve Azeri şiirlerinin özellikle Haydar Babası'nın ebedi bir destan olduğunu belirtti. Bu arada Eko Kültürel Kurumu yeni başkanı Muratcan Buri Bayev, bu seçkin şairin şahsiyetini işaretle Şehriyar'ın şiirleri tazeliğini asla kaybetmeyeceğini söyledi. Heydar Baba Yıldırım'dan Şahan'da, seller sular şakkıldayıp Ahan'da beytiyle başlayan Şehriyar'ın ölümsüz Haydar Baba şiiri dünyaca tanınıyor. Öyle ki hali hazırda bu Azeri eser dünyada 90 dilde tercüme edilmiştir.
İran'ın milli serbest güreş takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım olarak 150 puanla Sırbistan'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. İran'ın bildiğine göre Dünya Şampiyonası serbest güreş müsabakaları 15-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Müsabakaların sonunda İran takımının 65 ve 92 kiloda Rahman Amuzade ve Kamran Kasımpur Altın, 61, 79 ve 86 kiloda Rıza Atri ve Muhammed Nuhudi ve Hasan Yezdani Gümüş, ayrıca 74 ve 125 kilolarda Yunus İmami ve Emir Hüseyin Zari de bronz madalya kazandılar. Böylece İran toplam 150 puanla 198 puanda olan Amerika'nın ardından ikinci ve Japonya'da 70 puanla üçüncü oldu.
İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı yaptığı açıklamada, İran'ın coğrafi konumu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün batı kapısı olarak kabul edilecek şekilde olduğuna işaretle, Şanghay Örgütü'ne üye ülkeleri birbirine bağlayan bir geçiş yolu olabileceğini söyledi. İran'a konuşan Mecid Rıza Hariri, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün güvenlik ve askeri hedeflerle kurulduğuna işaretle, Rusya ve Çin'in milli para birimleriyle ticari işlemlerini gerçekleştirdiğini, bu yöntem ve fırsatı kullanabileceklerini, zira bu organizasyonun işbirliği için fırsatlar yaratmak için çok fazla potansiyel sağladığını belirtti. İran-Çin Ortak Ticaret Odası Başkanı ayrıca borsaların gelişimi için tek para biriminden yararlanılabilir dedi. Hariri ayrıca İran ve Çin arasındaki 25 yıllık belge, İran ve Rusya arasındaki işbirliği belgesi ve Bir Yol Bir Kuşak projesi ile tanımlanan anlaşmalar ve Şanghay ile yeni işbirliği fırsatı şeklindeki diğer olanaklardan yararlanarak ekonomik diplomasinin genişletilebileceğini söyledi.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi geçen yıl İran'ın turizm sektörü değerini 48.1 milyar dolar olarak tahmin ederek bu konuda İran'ı dünyada 19. sıraya yerleştirdi. İran Avidi'ne göre Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 2021 yılında turizm endüstrisinin büyüklüğü açısından dünyanın ilk 20 ülkesini tanıttı. Dünya ülkelerinin turizm endüstrisinin 2021 yılında gayri safi yurt içi hasılalarına katkısını inceleyen konsey, İran'ı İsviçre'nin üzerinde 19. sıraya yerleştirdi. Yayınlanan rapor, İran'ın 18 ülkenin dışında turizm sektörünün 2021'de gayri safi yurt içi hasılaya katkısını 48.1 milyar dolar olarak tahmin etti. Bu listenin ilk sırasında 1271 milyar dolarlık turizm sektörü ile Amerika yer alırken 814 milyar dolar ile Çin ikinci ve 251 milyar dolar ile Almanya üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin turizm sektörü değeri 59.3 milyar dolar olarak tahmin edilirken dünyada 16. sırada yer alıyor.
Dünya İslami Uyanış Forumu Genel Sekreteri yaptığı açıklamada Siyonist rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye ve tanımaya çalışanları eleştirdiği bildirdi. Bu rejimin tarihi seyri ve dağılmaya yönelik giderek dağılma eyleminin her geçen gün daha da belirgin hale geldiğini belirtti. 16-18 Eylül 1982 tarihleri arasında Siyonist askerler 20 binden fazla insanın yaşadığı iki Filistin kampı olan Sabra ve Şetila'ya saldırdı ve sakinlerini katletti. İran'ın bildirdiğine göre Ali Ekber velayeti dün Sabra ve Şetila kamplarında mazlum Filistin halkının 40. katliamları yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride, bu eylemin gasip rejimin kuruluşundan bu yana Siyonist rejimin karnesinde utanç verici bir leke olarak görüldüğünü, bu rejimin zalimlerin meşruiyet ve uluslararası kabul görmemesinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini duyurdu. Velayeti açıklamasının devamında şöyle yazdı. Filistin direnişinin bu acımasız rejimin kademeli olarak çöküşünü ve çöküşünü sağlamak için tek ve en iyi çözüm olarak direniş seçeneğini benimseyerek ana mücadele yolunu seçtiği bu günlerde, bölge ülkelerini yöneten bazı hükümetler, İslam dünyasının en önemli ve ilk meselesi olarak Filistin davasını desteklemek yerine sahte rejimle siyasi ve diplomatik ilişkiler tabusunu yıkıyorlar. Böylece İslam dünyasının kalbi olan Filistin'in yüce hedeflerini arkadan hançer saplamaya çalışıyorlar.
Siyonist basından Maariv gazetesi kimliği belirsiz kişilerin Siyonist rejimin askeri üslerinden birine girerek 3 silah çaldığını açıkladı. Maariv gazetesi dünkü haberinde topçu kursuna katılan Siyonist askerlere ait olan silahların askerlerin uyurken çalındığını belirtti. Habere göre olayın ardından İsrail polisi soruşturma başlatırken silahları çalınan askerler ve topçu birlik subayları eğitim kursundan ihraç edildi. Siyonist rejim askerleri üzerinden ilk kez silah çalınmıyor.
Irak medyası pazar gecesi Kuzey Irak'taki Süleymaniye vilayetinde bir Türk insansız hava aracının düştüğünü bildirdi. Şafak News'un bildirdiğine göre söz konusu İHA, Irak-Kürdistan bölgesine düştü. Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağın Şafak News'a yaptığı açıklamaya göre kimliksiz olarak belirlenen İHA'nın dün gece Rabrin ilçesine bağlı Başlar kentinde Dezeh Kalesi'nde düştüğünü belirtti. Söz konusu kaynağın bildirdiğine göre İHA'nın düşme sebebi ve bu olayın nedenini ilişkin soruşturma sürüyor. Türkiye uzun zamandan beri Kürdistan İşçi Partisi PKK terör örgütüyle mücadele bahanesiyle uzun süredir Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ediyor.
Türk savaş uçakları Suriye'nin Kobane kentinin çevresindeki çok sayıda köyü bombaladı. El alemin bildiğine göre Türk savaş uçakları pazar akşamı Kobane kentinin doğusundaki Karamuk köyünü bombalaması sonucu iki Suriyeli asker hayatını kaybetti. Habere göre Türk savaş uçakları birçok insanın yaşadığı bu köyün çevresini defalarca bombaladı. Bu arada işgalci Türk ordusu Ayn el Arab şehri çevresindeki Ceyşen, Tel Şair ve Zormagar köylerini ayrıca şehrinde batı girişini bombaladı. Türkiye'nin sürekli tehditlerinden ve uçaklarının eylemlerinden bıkan bu ülkenin de kuzey bölgelerinde yaşayan Suriye vatandaşları defalarca gösteriler düzenleyerek Türk ordusunun ve piyonlarının ülkelerinden çekilmesini talep etti. Suriye hükümeti de Suriye'deki Türk askeri varlığını defalarca protesto etti.
Türk ordusu Suriye sınırında iki Türk askerinin öldürülmesi ve yaralanmasına karşılık olarak 12 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride teröristlerin Suriye sınırında bir askeri öldürüp bir askeri yaralayan roket atışlarına yanıt olarak 12 YPG'liyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Medya kaynakları Deir ez-Zor'un doğusundaki Amerikan kuvvetleri tarafından işgal edilen Al-Mur petrol sahasında patlama olduğunu bildirdi. El Mayadin haber kanalı dün akşam son haber olarak Amerikan kuvvetleri üssünün bulunduğu Omar petrol sahasında ağır bir patlama meydana geldi. Habere göre saldırıların ardından üstten yoğun duman ve ateş yükseldi. Helikopterler uçmaya başladı. Saldırıların olası kayıpları hakkında daha fazla ayrıntı henüz yayınlanmadı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın müdahaleci sözlerine cevaben bu açıklamaların yararlı olmadığı gibi üstelik tansiyonu da arttırdığını vurguladı. El Meyadi'nin bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Baku ile Erivan arasındaki yeni sınırların tanınmamasına ilişkin açıklamasına yanıt olarak dün yaptığı açıklamada Pelosi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki anlaşmazla ilişkin açıklamalarını subjektif ve haksızdır dedi.
Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır çatışmalarında 81 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke hükümetlerinden askeri gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalarını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kremlin Sarayı'nın internet sitesinde pazar günü yayınlanan açıklamaya göre Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Japarov ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamoğlu Rahman ile iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı konusunda telefon görüşmesi yaptı. Yapılan açıklamada Vladimir Putin, taraflardan gerginin daha fazla tırmanmasına izin vermemelerini ve duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için önlemler almalarını istedi denildi.
Ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev imzaladığı kararla Kazakistan başkentinin adını Nur Sultan'dan tekrar Astana olarak değiştirdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Kazakistan Cumhurbaşkanlık bildirisi uyarınca Kasım-Jomart Tokayev anayasanın bazı maddelerinde değişikliği öngören kanunu kabul etti. Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarmış ve bir dönem ile sınırlandırılmıştır. Kazakistan başkentinin adı Mart 2019'da dönemin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev onuruna Nursultan olarak değiştirilmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Nasrullah'ın Siyonist düşmana karşı direnişi sürdürme gerekliliğini vurgu yapması konusunda. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın erbaini münasebetiyle yaptığı konuşmada direnişi Siyonist düşmanla mücadelenin tek yolu olarak nitelendirdi. Seyyid Hasan Nasrullah'ın yaptığı konuşmanın farklı boyutları vardır ancak önemli boyutlarından biri işgalci Kudüs rejiminin cinayetlerine odaklanmak ve bu düşmanın cinayetleriyle başa çıkmanın tek yolunun direniş olduğunu vurgulamasıdır. Seyyid Hasan Nasrullah'ın bu konudaki ilk işareti Sabra ve Şatila cinayetiydi. 40 yıl önce işlenen bu cinayette Siyonist rejim hem Filistinli avareleri hem de Lübnan halkını hedef almış, 3500 Filistinli'nin yanı sıra 1900 Lübnanlı şehit olmuştur. Seyyid Hasan Nasrullah'ın deyimiyle Sabra ve Şatila cinayeti Araplar ve Siyonist rejim arasındaki mücadele tarihinde en büyük ve en iğrenç suçtur ve Siyonist ve Lübnanlı failleri henüz cezalandırılmamıştır. Dolayısıyla Siyonist rejimin Filistinlilere ve hatta Lübnanlılara karşı işlediği cinayetlerin devam etmesinin nedenlerinden biri de şu. Bir yandan Siyonist rejim işlediği en feci cinayetlere rağmen cezalandırılmıyor, diğer yandan hain iç unsurlarda bu rejimle işbirliği yaptıkları için cezalandırılmadığı gibi aynı zamanda Siyonistlerin ve Batılı destekçilerinin desteğiyle halen de siyaset sahnesinde yer alıyorlar. Böyle bir durum devam ettiği sürece Siyonist rejimin cinayetleri de bitmeyecek ve Lübnan gibi ülkeler de siyasi ve güvenlik istikrarına ulaşmayacaktır. Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşmasında bir diğer önemli nokta, Amerika'nın Lübnan ve Filistin ülkelerini desteklemediği, temelde bu ülkeleri destekleme ve Siyonistlerin cinayetlerini sona erdirme garantilerine güvenilmeyeceğidir. Lübnan, Hizbullah Genel Sekreterinin deyimiyle Amerika'nın garantisini kabul etmek, sunağa gitmektir.
Hizbullah Genel Sekreteri bu konuda şunları söyledi. Amerika'nın garantilerini kabul eden herkes, erkeklerini, kadınlarını ve çocuklarını katletmek için maktele götürmeyi kabul eden kişi gibidir. Esasen Amerika'nın politikaları özellikle Filistinlilere yönelik Siyonistlerin cinayetlerinin devamı için önemli bir faktördür. Eski Amerikan hükümeti tarafından tasarlanan ve uygulanan yüzyılın anlaşması açıkça işgalci rejimin çıkarlarına hizmet eden ve Filistinlilerin çıkarlarına aykırı olan ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı şiddetin yoğunlaşmasını körükleyen bu politikalardan biridir. Irkçı plan olan yüzyılın anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Siyonist rejim Filistinlilere karşı o plan ve programlarını daha rahat bir kafayla sürdürdü. Seyyid Hasan Nasrullah'ın dünkü konuşmasında yer alan stratejik nokta hem işgal rejiminin cinayetlerinin devam etmesi hem de Amerika'nın bu rejime karşı destek politikalarından işgalci Kudüs rejimiyle başa çıkmanın tek yolunun direniş olduğunu ve müzakerelerin Filistinliler için hiçbir başarı getirmediği gibi birlik dahil olmak üzere onların güç inşa etme unsurlarını da alacağını kanıtlayamazdı. Bu doğrultuda Seyyid Hasan Nasrullah şunları vurguladı. Filistin halkı artık müzakerelerin hiçbir faydası olmadı ve karşılarındaki tek seçeneğin direniş olduğu kesin sonucuna varmıştır. Şimdi Filistinliler arasındaki direniş coşkusu tüm bölgelere yayılmıştır ve sadece Gazze halkı ile sınırlı değildir. Seyyid Hasan Nasrullah'a göre direnişin tüm Filistin halkı arasında yayılması düşmanın beklemediği bir konuydu ve başka bir deyişle düşman yanlış hesaplama yaptı ve problemle karşılaştı.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Şili Cumhurbaşkanı'nın Siyonist rejim büyükelçisinin güven mektubunu kabul etmemesiyle ilgili. Siyonist rejim sıkı bir eleştirmeni olarak kabul edilen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Perşembe günü bu rejimin yeni büyükelçisi Gil Artziel'in güven mektubunu kabul etmeyi reddetti. Siyonist rejim yetkilileri Şili devletinin bu eylemini öfkeli bir şekilde tepkide bulunarak Şili Cumhurbaşkanı tarafından İsrail rejimi temsilcisinin reddedilmesini diplomatik protokolün açık bir ihlal olarak nitelendirdi ve bunu ikili ilişkiler için bir tehdit olarak gördü. Boric, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki çatışmaları sırasında 17 yaşındaki Filistinli bir genci vahşice öldürmesinin ardından Artziyeli'yi reddetti. Artziyel'in Boric'e güven mektubunu resmi olarak sunması gerekiyordu. Ancak Şili hükümeti, İsraillilerin Gazze'de çocukları öldürmesi nedeniyle bu resmi tören iptal edildiğini bildirdi. Artziyeli, töreni ayarlamak için Şili Devlet Başkanı'nın konutuna gitmişti. Bu red, İsrail ile ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediği ve Şili makamlarının Siyonist rejimin büyük elçisinin kabul edilmesini birkaç ay daha ertelemeye karar vermelerine rağmen İsrail'in cani eylemlerine ve Siyonist rejimle bazı Latin Amerika ülkeleri arasında artan gerilimlerin sürecine ciddi ve çok önemli bir itiraz niteliğindedir. Önemli olan konu, solcu bir cumhurbaşkanı olarak Boric'in Siyonist rejimi eleştirmesinin uzun bir geçmişi olmasıdır. Boric, Şili parlamentosunda yasamacı olarak görev yaptığı dönemde işgal altındaki Golan, Batı Şeria yerleşimleri ve 1967'de Siyonist rejimin kontrolü altına alınan Kudüs'ün bazı bölgelerinde yapılan malların Şili tarafından yaptırım altına alınmasını öngören bir yasa tasarısını destekledi. Mart 2022'de Şili'nin yeni cumhurbaşkanı olarak Boric'in yemin töreninden sonra Tahran Üniversitesi hocası Fuad İzedi bir tweette şöyle yazdı. Latin Amerika ülkelerinin hangisinin cumhurbaşkanı İsrail'i soykırımcı ve katil olarak nitelendirip Siyonist rejimin tam olarak yaptırım altına alınması sözünü vermişti? Cevap Şili diye yazdı.
Önemli olan konu Boric'in kapitalist sistemin ana eleştirmenlerinden biri olarak görülmesidir. Boric şunu ifade etmiş, Şili neoliberalizmin beşiği olduğu kadar mezarı da olacaktır. Siyonist rejimin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini genişletmek için yoğun çabalarına rağmen Küba, Venezuela ve Nikaragua gibi bu bölgenin gelişmiş ülkeleri İsrail'in Filistinlilere yönelik cani eylemlerini her zaman mümkün olan en sert şekilde eleştirmiştir. Bunun yanında bu rejimle siyasi ilişkileri olan bazı diğer ülkeler Amerika'nın bu ülkelerin büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma gibi konuların kabul edilmesi yönündeki baskılarına rağmen bu eylemi ya reddetmiş ya da bu eylemleri gerçekleştirmiş olsalar da şimdi bu alanda değişiklik yapılmasını istemekte. Bu durumda Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e aktarması yönündeki kararından kısa bir süre geçtikten sonra Ağustos 2022'de Honduras devletinin bir kez daha büyükelçiliğini Tel Aviv'e döndürmek istediği ilan edildi. Bu bağlamda Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro Serminanto, Honduras'ın önceki devletinin bu ülkenin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs kentine aktarması yönündeki kararını iptal etmek isteği söylenmiştir. Honduras'ın önceki Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez kendisini Washington'un yakın bağlaşı olarak da gören ve Washington'un da isteği üzerine 2021 yılında Honduras Büyükelçisi'ni de Türk Tel Aviv'den Kudüs'e aktaran sağcı bir politikacıydı. Önemli olan nokta şu ki şu anda Karayip Denizi'ndeki Küba ve Orta Amerika'daki Nikaragua gibi ülkelerin yanı sıra Güney Amerika'nın 7 kalabalık ülkesinde solcular iktidardadır. Bu ülkeler Meksika, Arjantin, Peru, Bolivya, Venezuela, Kolombiya ve Şili'dir ve Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olan Lula da Silva'nın yeniden seçilme şansı büyük. Latin Amerikalı solcular Siyonist rejime olumlu bakmıyorlar ve işgalci eylemlerin ve Siyonistlerin Filistinlere karşı işledikleri cinayetlerin her zaman ana eleştirmenlerinden biri olmuştur. Dolayısıyla bu ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerin aşağı yönlü ve gerilim dolu olması bekleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Şehriver 1401, Hicri Kameri 22 Safer 1444 ve Miladi 19 Safer 2022 Pazartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Şehriver 1360'da İran'ın batısında yer alan Susengir kenti İranlı kahraman askerlerce devrik Saddam rejimi güçlerinin işgalinden kurtarıldı. Bu şanlı ve büyük zafer İran ordusu ve halkının ortak işbirliği ve çabaları neticesinde sağlandı. Susengir kenti İran'ın Ahvaz kentinin batısındaki Deşte Azadıgan merkezinde yer alıp Ahvaz kentinin 65 kilometre mesafesindedir. Irak'ın devrik Saddam ordusunun İran topraklarına saldırmasının ilk günlerinde Iraklı güçler Cezzafe sınırından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına girdiler ve Bostan kentini işgal ettikten sonra Susengird kentine girdiler. Susengird halkı düşman tarafından 3 gün boyunca muhasara edildi. 3. günde Irak'a ait birkaç tank Susengird kentine girdi ve İranlı gençler onlara karşı hafif ve ağır silahlarla direndi. Onlar mühimmatsız ve açlığı tahammül ederek ve sayıları yüzü aşmadan mücadeleye devam etti. Bu mücadele yeni askerlerin katılmasına dek sürdü ve nihayet Susengird kenti düşman işgalinden kurtarıldı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Şehriver 1384'te İran coğrafya biliminin kalıcı çehrelerinden Doktor Şukuhi vefat etti. ...815 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Safer 629 yılında Iraklı Müslüman bilim adamı ve muhaddis İbn-i Nokta Bağdat'ta vefat etti. İbn-i Nokta çocukluk döneminden itibaren hadis ilmine büyük ilgi duymaktaydı ve bu amaçla birçok geziler düzenledi. Zamanının büyük bölümünü hadis ilmi alimlerinin huzurunda yararlanmakla geçirdi. Bu amaçla Horasan, Şam ve Mısır'a da giden İbn-i Nokta burada alimlerden elde ettiği tüm hadisleri not etti ve daha sonra kendi birikimini yetiştirdiği birçok öğrencisine aktardı. El İstidrak bu büyük muhaddisin değerli eserlerinden yalnızca biridir. ...218 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Safer 1226'da Mirza Muhammed Bakır Hansari dünyaya geldi. Hicri Kameri 13. ve 14. yüzyılın önde gelen alimlerinden olan Hansari, usul, fıkıh usulü, rical, muhaddisi, edip ve araştırmacıydı. O daha sonraları İsfahan'daki Dini İlimler Merkezi başkanlığını üstlendi. ...91 yıl önce bugün 18 Eylül 1931'de Çin'in kuzeydoğusundaki Mençuri toprakları Japon ordusunca işgal edildi. Mençuri'nin işgali aslında Çin ile Japonya arasında savaşın başlamasına neden oldu. Japonlar Mençuri'yi işgal ettikten sonra Minchkoya bağlı hükümeti iş başına getirdi ve 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarına kadar Çin'in doğusu ve güneyinin birçok bölgesi Japonlarca işgal altındaydı. Müzik 61 yıl önce bugün 18 Eylül 1961'de İsveçli siyasetçi Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2. Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld Kongo Savaşı'nın bitmesini sağlamak için gittiği siyasi bir görev sırasında uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybetti. 1905'te dünyaya gelen Dag İsveç'in çağdaş şairlerindendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönüşü üzerinde duracağız.
1941 ve 1978 yılları arasındaki kültür ve sanat olaylarının incelenmesi tamamlandıktan sonra Hicri Şemsi 14. yüzyılın siyasi ve sosyal olaylarının gözden geçirilmesinin devamında Muhammed Rıza Pehlevi'nin ülkeden ayrılmasından İran'daki gelişmeleri ele alacağız.
Şah'ın Hicri Şemsi 26 Dey 1357'de İran'dan ayrılmasıyla İran'da yeni bir dönem başlıyordu. Muhammed Rıza Pehlevi'nin ayrılmasıyla birlikte halk gösterileri her geçen gün daha coşkulu ve kalabalık hale geldi. İmam Hümeyni liderliğindeki İslami Devrim Hareketi'nde halkın temel talebi olarak bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganı atıldı. İmam, dünya haber ajanslarına hitaben yaptığı kısa röportajda şunları söyledi. Şah'ın İran'dan ayrılması, Pehlevi rejiminin İran ulusunun kahramanca mücadeleler sonrası 50 yıllık cinayet dolu yönetiminin sona ermesinin ilk aşamasıdır. Milletimizi bu zaferden dolayı kutluyorum. İmam Hümeyni ayrıca bu röportajda en kısa zamanda İran'a döneceğini de duyurdu.
İmam Hümeyni'nin İran'a dönüşü 12 Behmen 1357'de meydana gelen devrim sırasında önemli bir olaydır. İmam Hümeyni 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştür. İmamın Türkiye'ye sürgün döneminde Şah ve Amerika onun bir gün İran'a zaferle döneceğini ve emperyal rejimi devireceğini asla tahmin etmemişti. Ancak 12 Behmen 1357 İran tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve İran'da İslam Cumhuriyeti'ne dayalı bir dini sistemin kurulmasına yol açan bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar karşılama komitesinin açıkladığı güzergaha doğru akın etti. Halkın coşkusu tarif edilemezdi. Bir önceki geceden beri çok sayıda insan Tahran'a ulaşmış, binlerce insan yıllarca sürgünden sonra geri gelen devrimin liderini görebilmek için askeri sıkı yönetim ilkelerini aldırmadan Azadi Meydanı ve Beheşti Zehra Mezarlığı çevresinde uyumuş ve kamp kurmuştu. Sabahın 6 saati sularında sokaklar insanlarla dolup taştı. Sabahın erken saatlerinde imamın girişinin olduğu sokakların her iki tarafında milyonlarca insan duruyordu. 50 bin kişilik halktan seçilmiş güvenlik güçleri ise onları organize etmekle meşguldü. İnsanlar sokakları çiçeklerle süslemişti. Yıkanan tozsuz sokakların ortasındaki beyaz çizgi kilometrelerce rengarenk çiçeklerle kaplanmıştı. Karşılayanların kalbinde endişe ve mutluluk dalgalanıyordu.
Grev komitesi radyo ve televizyonda grev yapan çalışanlara imamın karşılama törenini kaydetmek için işe dönmelerine izin vermişti. Birkaç aydır orayı işgal eden askerlerin şaşkın gözleri önünde haftalarca süren işi birkaç saat içinde büyük bir azimle yaptılar. Güzergahın tamamı imamın varışının doğrudan haberini uydu aracılığıyla tüm dünyaya yayınlamak için kameralar ile donatıldı.
Yola koyulmak isteyen Paris havaalanında gazetecilerle çevrili olan İmam Hümeyni, Fransızlara misafirperverlikleri ve anlayışları için kendisine verilen ifade özgürlüğü izninden dolayı ve bulunduğu köy halkına teşekkür etti. İmam Hümeyni'nin uçağı Bahtiyar hükümetinin dönüşünü engelleme sözü vermesinden birkaç gün sonra Fransa'daki Charles de Gaulle havaalanından semalara uçtu ve İran'da ve dünyada büyük bir değişimin habercisi olan tarihi bir uçuş başlamış oldu.
Behmen Ağa'nın 11. akşamı imam uçağın ikinci katında yatsı namazını kıldı ve ardından uçağın alt katına istirahat etmek için indi. Mürettebat imamın sakinliğini görünce şaşırdı. Şafak vakti imam ve arkadaşları sabah namazını cemaatle kıldı. Uçak İran semalarına girdiğinde bir muhabir imama "Nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu. İmam cevap verdi, "Hiç." İmamın özel bir duygusunun olmaması sadece görevine odaklanması yüzündendi. Zafer de, yenilgi de onun için güzeldi. Yenilgi onu hayal kırıklığına uğratmadığı gibi zafer de kişisel duygularını uyandırmadı.
Tahran Radyosu.
Sabah Air France uçağı ülke hava sınırının başından itibaren kendisine eşlik eden 3 Phantom uçağıyla İran'a indi. Uçak Mehrabat Havaalanı için iniş bandına iniş yaptı. Böylece insanlık tarihinin en büyük karşılama töreni başladı. Bu muhteşem anların yaratılmasında pay sahibi olmak için İran'ın dört bir yanından milyonlarca insan oraya akın etmişti. 12 Behmen, önceki yozlaşmış rejimi ortadan kaldırmak ve bağımsızlığı tüm ihtişamıyla benimsemek ve kendisine tam anlamıyla güvenen bir liderin arkasına geçmek isteyen bir milletin iradesinin gerçek bir gösterisi ve mitingi başladı. Ümmetin imamı saat 9.37'de uçaktan indi. Bütün gözler ona çevrilmişti. Nefesler göğüslerde hapsedilmişti. Karşılama komitesi ve havaalanı polisleri şiddetli bir sel gibi hareket eden kalabalığı kontrol altına almak ve kargaşayı önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Ama bu mümkün değildi. Hatta imamın gelişi vesilesiyle hazırlanan bazı programlar bile uygulanmaya fırsat bulamamıştı. Herkesin neşe ve mutluluk içine boğulduğu o güzel anlarda imamın etrafındakiler rejimin hasmane bir girişimde bulunmasından da çok kaygılıydılar. Ama ne bu tarifsiz tutku ne de bu mantıklı korku imamın ruhuna tesir etmedi. Okyanus genişliğinde bir huzuru vardı ve dünyevi nişanlar, süsler, başarılar ve zaferler onun gözünde bir hiç olarak görülüyordu.
Sabah 9.30'da milletin biricik sevgilisi ve hürriyetin bayraktarı vatanına döndü. Uçağın kapılarının açılmasından birkaç dakika sonra imam eli Fransız uçuş görevlisi olan pilotun elinde halkın karşısına çıktı. Herkes sevinç gözyaşları döküyordu. Allahu Ekber haykırışları havada yükseldi. İmam havalimanında yaptığı kısa bir konuşmada halka teşekkür ederek herkesi söz birliğine çağırdı ve ardından açık alan sayılan ve milyonların toplandığı mezarlığa doğru yola çıktı. Son olarak İmam Hümeyni tarihi konuşmasını yaptı.
Milyonlarca hevesli dinleyicinin huzurunda konuşmayı dinledi. Bu konuşma devrim konseyinin yakında geçici hükümeti atayacağını ve bu hükümetin kurucu meclis ve cumhurbaşkanlığını tanıtmaktan sorumlu olacağını belirtti. Konuşma töreninden sonra imam karşılama heyeti tarafından önceden planlanan Alevi okuluna götürüldü. Birçok kişi onu çevredeki sokaklarda ve caddelerde yakından görmeyi bekliyordu. İmamın gelmesiyle medresenin camisinde oturma eylemine başlayan din adamları ve ulemalar bir bildiri yayınlayarak oturma eylemlerini sonlandırdı.
Amerika'da iletişim branşı profesörü olan Profesör Hamid Molana, İmam Hümeyni'nin başarısını üstün nitelikleri nedeniyle değerlendiriyor ve şöyle diyor. İmam Hümeyni'nin dünyadaki Müslümanların uyanışındaki konumu benzersizdir. Kanaatimce Batı dünyasında 15. yüzyıldan bu yana ve belki de İslamiyet'in başlangıcından sonra dünya ölçeğinde hareketi, düşüncesi ve eylemlerinin bu kadar etkili olduğu bir şahsiyet görmedik. İmam Hümeyni dünyanın güçlü insanlarından korkmamış ve aynı zamanda küresel düzeyde gücün anlamını değiştirmiştir. Ondan önce güç sadece kaynaklar ve maddi imkanlar temelinde tanımlandı. Ancak İmam Hümeyni'nin konuşmasında küresel düzeyde güç, inançlarda ve düşünce ve fikirlerin yetiştirilmesinde de görülmeye başlandı. İmam Hümeyni başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın mazlumlarıyla ve tüm sınıflarla popüler ve sevgi dolu dostluğuna bir ilişki kurmuştur. Kur'an'ın sosyal ve siyasi mesajlarını halk kitlerine sade bir dille aktarmayı diğer liderlerden daha fazla başardı. Lüks hayattan uzak manevi hayatı ona mazlumlara ve mağdurlara önderlik etme yetkisi verdi. Dünyadaki devrim liderleri arasında bu tür bir duruş ve lüksten kaçınmayı düşünmek ve görmek mümkün değildir.
İmam Hümeyni'nin 12 Behmen 1357'de dönüşünün en önemli sonuçları kısa sürede İslam devriminin zaferine yol açan iki önemli olaydır. Geçici hükümetin atanması, ordu ve askeri güçlerin İmam Hümeyni'ye biat etmesi. İmam Hümeyni, Şah'ın ülkeden ayrılışının arifesinde 26 Dey'de hükümeti yakında açıklayacaklarını duyurmuştu. Yaklaşık 20 gün sonra ise Behmen ayının 15'inde Mühendis Bazelgan'ın Başbakanlığı Devrim Konseyi tarafından onaylandı. 19 Behmen'de ülke çapında en büyük yürüyüş gerçekleşti ve milyonlarca insan İmam Hümeyni'nin önerdiği hükümeti destekledi. Öte yandan devrimin 10 yılında rejimin biricik desteği olan ordu da devrime katıldı. Kaçış, itaatsizlik, grev, gösterilere katılma ve son olarak İmam Hümeyni'ye biat, ordunun imamla ilişkisinin 19 Behmen'de doruğa ulaşan işaretlerindendi. Ve sonuç olarak Şah rejimi bu desteğini de kaybederek hızla dağıldı.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizle turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde aklın beşeri saadeti temin etmeye yetmediğini ve aklın yanında ilahi peygamberlerin ilahi emirleri ve yasakları tebliğ etmek üzere gönderilmelerinin zaruretinden bahsettik. Şimdi sohbetimizin son bölümünde İslam dini akılcı bir din olduğunu ve vahye dayalı alemiyle beşeri kemale ve saadete erdirmek ve Allah'ın yeryüzündeki halifesinin yüce değerlerini ihya etmek istediğini beyan etmek istiyoruz.
Semavi en mükemmel kitap ve son ilahi peygamberin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim düşünceye ve düşünmeye büyük önem veriyor ve ilim, bilim, düşünmek ve düşüncenin değeri hakkında en güzel ayetleri beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bini aşkın kez ilim sözcüğü ve akıl ve düşüncenin önemini yansıtan türevleri tekrarlanmış ve bundan başka da 17 ayette açıkça insanları düşünmeye davet etmiş ve yine onu aşkın ayete dikkat edin anlamına gelen enzeruva sözcüğü ile başlamış ve 50'den fazla kez de akıl sözcüğünü ve türevlerini kullanmış ve 4 ayette de kesin bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmekten aklı geliştiren etken olarak söz etmiş ve buna emretmiştir.
İslam dini insan aklı için bazı mertebeleri ve dereceleri tanımıştır. En üstün akıl, insanı nurani hedeflere doğru hidayete erdiren, alemleri yaradan Allah'a karşı tanımını ve dünyayı ve insanı tanımasını geliştiren akıldır. Bu arada Allah'ı tanımak ve azametini idrak etmek ve sonuçta ona itaat etmek özel bir yeri vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aklın bu rolüne işaretle şöyle buyurmakta. Düşünce bakımından en mükemmel insanlar Allah'tan en çok korkan ve ona itaat eden ve en düşüncesiz insanlar zalim hükümdarlardan korkan ve onlara itaat edenlerdir.
Akıl her ne kadar Allah ile tanışır ve ona itaat etmeye başlarsa daha çok gelişir ve kemale erer. İmam Hüseyin aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Akıl ancak Hak Teala'ya itaat etmekle kemale erebilir. Günlerden bir gün bazı sahabe İslam peygamberinin huzurunda birine övgüler yağdırıyor ve hakkında en iyi sıfatları dile getiriyordu. Allah Resulü sordu. Bu adamın aklı hangi seviyededir? Sahabe şöyle arz etti. Ya Resulullah, biz onun ibadeti ve iyi amellerinden söz ediyoruz ama siz bizden onun aklı hakkında soru soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ahmak insan ahmaklığı yüzünden günahkar, insanın günahı yüzünden yediği darbelerden daha fazla darbe yer. Nitekim insanlar kıyamet gününde de akılları kadar derece alır ve Allah-u Teala'ya yakın olur.
Peygamberler, imamlar, evliya ve Allah'ın salih kulları hepsi akıl ve düşünce ehliydi. Ve hepsi düşünmeyi ve düşünceyi yaygınlaştırmaya çalışırdı. Tarihin de şahitlik ettiği üzere bu büyük insanlar birçok talebe yetiştirerek onları düşünmeye ve ibret almaya teşvik ediyordu. İslam dininin aklı kullanmaya vurgu yapmasının sebebi insan aklı ile elde edilen ve aklın onayladığı şeyler asla yok olmamasıdır.
Kuşkusuz din önderlerinin hadisleri insanlara marifeten bir deniz sunar ama yine de bu büyük insanlar her daim insanlara akıl ve düşüncelerini kullanmaya teşvik etmişti. Bu yüzden Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ve 18. ayetlerinde aklını kullanarak çeşitli ilim ve marifin arasından doğruyu yanlışlardan teşhis eden ve en doğru olanları seçen kullarını müjdeleyerek şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cetenebu attagute en ya'buduha ve enabu ilallahi lehumul buşra. Febeşşir ibad. Ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlarıdır.
Her insan yüzeysel aklına göre kendi çıkarlarını teşhis eder ve her zaman en kalıcı menfaatlere ulaşan bir yolu seçmeye çalışır. Bu konu maddi menfaatler alanında herkes için geçerlidir. Ancak daha derin düşünen, akla ihtiyacı olan durum, ahiret aleminin fani dünyaya üstünlüğünü ve bu dünyanın cennet ve ebedi nimetleri karşısında hiçbir değeri olmadığını teşhis etmektir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Bilin ki düşünce ve aklın işaretlerinden biri kibir hanesinden, yani dünyadan uzak durmak ve ebedi haneyi, yani ahirete yönelmek ve mezar ve hesap günü için hazırlanmak üzere bol erzak toplamaktır.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz din meselesini akılla karşılaştıran düşüncelerin sahipleri yeteri kadar etkili ve akle selimden yararlanmamaktadır. Zira akıl bizzat dine ve vahiy kaynağına bağlanma zaruretini ispat ediyor. Allah-u Teala'ya kulluk etmek ve ilahi emirlere uymak insanların üzerine bir yük yüklemediği gibi omuzlarından bazı yükleri kaldırır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine Allah'a kulluk etmeyi emrederken bunu her türlü bağdan ve zincirden kurtuluş vesilesi olarak ifade ediyor ve Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا
Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Bu ayete göre din hiçbir zaman insanlar için sorun ve meşakkat oluşturmuyor. Bilakis onu nefsinin zincirlerinden kurtarıyor, heva ve heveslerinin kulu olmaktan sıyrarak hürriyetini kazandırıyor.
Allah-u Teala Enfal suresinin 22. ayetinde de yeryüzünde en kötü mahluklar, aklını kullanmayan ve hak sözü duymaya karşı sahır ve söylemeye dilsiz olanlar olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Burada önemli olan nokta Allah-u Teala'nın bu ayette hak sözü duymak ve beyan etmekte sağır ve dilsiz olan insanların düşünmediklerini ve ilahi katta en kötü mahluklar olduğunu buyurmasıdır. Yine aynı surenin 24. ayetinde şöyle buyurulmakta.
Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ve'lemû ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerûn.
Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.
Kur'an-ı Kerim açısından insanların ihya edilmesi ve dirilmesi ilahi enbiyanın temel risaletidir. Dolayısıyla bu semavi kitap müminleri aklını kullanmayan mahluklar ve gerçekte ölüler gibi olmak yerine akıl ve düşüncelerini kullanarak Allah-u Teala ve peygamberinin davetini icabet etmelerini ve sonuçta dirilmelerini ve ruhlarını da uyandırmalarını buyuruyor.
Kur'an-ı Kerim mantığında hakiki hayat, yemek, içmek, aile kurmak, hatta nefes almak değildir. Birçok insan vardır, biz onları canlı zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim bunlar ölü olduğunu vurguluyor. Birçok insan vardır, onları gören ve duyan zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim onlar kör ve sağır olduğunu buyuruyor. Zira varlık aleminin hakikatlerini göremiyorlar. Gerçekte insanların diriliği vahiy ve ilahi enbiyanın tealimine uymalarına bağlıdır. Ve eğer ilahi enbiyanın tealimiyle bağlantı kuramazlarsa diri sayılmazlar. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Ayetullah Cevadi Amuli, Enfal suresinin bu ayetini tevhid konusunda en titiz ayeti olarak yorumluyor.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin nübüvvetini insan gelişmesinin son merhalesi olarak biliyor ve buna göre Allah-u Teala insan için belirlediği en mükemmel ve nihai şeriatı onun eliyle tebliğ ediyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayetinde şöyle buyurmakta.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içindeydiler.
Yüce Allah Hadid suresinin 28. ayetinde de kullarına sunduğu iki ilahi ve nurani faydaya işaretle şöyle buyurmakta.
Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşûne bihi ve yagfir lekum. Vallahu gafurur rahim.
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki o size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Burada iki ilahi faydadan maksat Allah-u Teala'nın dünyada rahmeti ve ahirette rahmetidir. Bundan başka ayette sözü geçen nur, iman ve takva nurudur ve insanın aklı selimi ve doğru düşüncesi sayesinde müminlerin kalbi üzerinden perdeleri aralar ve hakikatleri perdesiz ve açıkça görmelerini sağlar ve böylece imansız insanların mahrum kaldığı has bir aydın bakışa kavuşmasına imkan tanır. Zira gerçekte insan kalbinin üzerini örten ve hakikati tanımasına mani olan en büyük engel, heva ve hevesleri ve dünyevi arzularıdır.
Buna göre din geri kalmışlığın sebebi olmadığı gibi, akılcılı ve düşünceli olmayı teşvik eden ve beşeri toplumların tüm maddi manevi alanlarda gelişmelerine vesile olan en önemli etkendir. İslam dini, insan aklı ve düşüncesi, insanların hizmetinde olması ve vahye dayalı taalimin sayesinde varlık hakikatini yüceltmesi gerektiğini belirtiyor. Kuşkusuz bu durumda Allah-u Teala'ya ibadet edilir ve insan kemale, saadete ve ilahi cennete kavuşur.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hamedan ilindeki gezimizin devamında güzel Lalecin şehrini ziyaret ettik. Bu bölümde sizi bu şehrin güzelliklerinden bazılarıyla tanıştıracağız.
İran'ın batısına özellikle Hemedan ve Kermanşah'a giderken otobüsünüzün çok özel bir yerde durduğu olmuş mu? Büyük tepsilerde çanak çömleklerini küçükten büyüğe farklı desenler ve renklerle sıralayan çanak çömlek mağazalarıyla dolu, her sanatseverin sanatının dikkatini bunca renk ve emaya ve desene ve inceliğe çeken yol üzerinde bir dinlenme yeri. Hemedan'ın Lalecin şehrinde bunca örneği görmemek gerçekten haksızlık.
Muhtemelen herkes Lalecin'in İran çanak çömlek merkezi olduğunu biliyor. Ve belki de yabancı ülkelerdeki ünü İran'daki ününden daha fazladır. Bu şehir İran'ın çanak çömlek merkezi olarak tanıtılmış ve İran'da çanak çömlek ihracatında ilk sırayı almıştır. Şehre girdiğinizde büyük bir meydanda bu bölgenin çömleklerinin simgesi olan çömlekçi bir adamın heykeli var ve bir taşın üstünde durmuştur ve elinde bir çömlek var. Fotoğrafçılık için ilginç bir manzara olan bu heykelin yanında biri büyük, dar ağızlı bir testi olan birkaç güzel mavi çanak çömlek vardır.
Lalecin'in dünya çömlek şehri olarak küreselleşmesinin kutlanması 25 Ağustos 2016'da bu şehirde yapıldı. Dünya El Sanatları Konsey jürilerinden bir grup bu şehrin koşullarını kontrol etmek ve onu dünya çömlek şehri olarak kaydetmek için o yılın başlarında Lalecin'e gelerek atölyeleri ve mağazaları ziyaret etti ve son olarak Lalecin dünya çömlek şehri olarak seçildi.
Aslında Lalecin, Batı Asya'nın çömlek üretim merkezi olarak biliniyor. Lalecin şehrinin nüfusunun %80'i çömlekçilik, seramik işçiliği ve çömlek ürünleri alıp satmakla ilgili işlerle uğraşıyor. Bu kalite ve yaş ile Lalecin dünyaca ünlüdür ve çömlekleri dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmekte ve dünyanın her yerinde birçok hayranı bulunmaktadır.
Arap ülkeleri daha çok tüketilebilir çanak çömlekler ve otantik İslami motifli vazolar istemekte ve çeşitli tabaklar, kaseler, sürahiler, şamdanlar, testiler ve vazoları hediyelik olarak almaktadırlar. Avrupa ve Amerika'ya dekoratif çanak çömlek ihracatı daha yaygındır ve dekoratif kaseler ve tabaklar eski İran desenlerine sahip büyük vazolar ve çiçek ve bitki desenlerine sahip ağası tabaklar Amerika ve Avrupa'da çok popülerdir.
Daha önceleri çanak çömlek fırınlarının yakıtı çöllerin etrafındaki diken çalılarıydı. Ancak daha sonra mazot ve ardından kerosene dönüştürüldü. Bu şehrin her yerinde turistlere açık, küçüklü büyüklü çömlek atölyeleri vardır. Bu atölyelerin toprağının nasıl temin edildiğini bilmemiz fena olmaz. Gerekli toprak, Dasçırt köyü çevresindeki arazilerden temin edilerek çamur yapımına özel yerlere nakledilir. Toprağı büyük kaplarda suyla karıştırıp birkaç aşamada kalın küpler haline getirip yoğururlar. Çömlekçi çarkını ve çömlekçilerin çalışma şeklini görmenin özel bir lütfu var ve hepimizi birkaç dakikalığına da olsa hayrete düşürür. Gerçekten de son şekline yavaş yavaş yaklaşan usta bir zanaatkarın elindeki bir çamur parçasının oluşumu insanın topraktan ilkel yaratılışına dair tuhaf bir duyguyu bize aktarıyor.
Tahran Radyosu.
Çömlekçiler eserlerini yaptıktan sonra emaylarlar. Emay, farklı metal oksitlerinin birleşiminden elde edilen şeffaf ve kristal tabakadır ve her rengin kendine özel bileşimi vardır. Çanak çömlekler işlevlerinin türüne göre her biri özel bir şekilde pişirilir ve emaylanır. Örneğin, lancin adı verilen kaplar çiğ olarak emaylanır ve emaylandıktan sonra fırında pişirilir. Güveci al topraktan yaparlar ve onu emaylamazlar. Su testileri her zaman emaysız yapılır veya sirke, turşu ve reçel küplerinin içi emaylanır.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi lalecin çanak çömleklerinin toprağı lalecine 5 kilometre uzaklıktaki güzel Dastçert köyünden geliyor. Bu köyün halkı lalecin halkı gibi Türkçe konuşur. Bu köyün halkının başlıca mesleği tarımcılık, hayvancılık ve terziliktir. Bu köyü yarı endüstriyel bir üretim merkezine dönüştüren bu köyde çok sayıda yarı endüstriyel terzilik atölyesi vardır.
Bu bir köy için büyük ve övgüdeğer bir hareket. Ayrıca Dehencir köyü Lalecin'e 2 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biridir ve tarım açısından arpa, mısır, patates, salatalık gibi önemli ve yaygın olarak tüketilen ürünlerle üzüm başta olmak üzere bahçe ürünlerine sahiptir. Dehencir'in geniş üzüm bağlarında altın sarısı üzüm salkımlarını görmek gerçekten hayret vericidir.
İran sanatına ilgi duyan herkese renk ve emay dolu çanak çömlek atölyeleriyle güzel lalecine gitmelerini tavsiye ediyor. İran'ın ticari üretim noktalarına yapılacak gezinin herkesi İran'ın sanatsal hazinelerini tanımaya teşvik edeceğini umuyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerler isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmanın İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşleri ve tutumlarını açıklamanın bir fırsat olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Amerikalıların ahde vefasızlıkları nedeniyle garantisiz anlaşmanın İran İslam Cumhuriyeti için anlamsız olduğunu belirtti. İran'ın Bağdat Büyükelçisi yaptığı açıklamada Hüseyin Erbay'ın ziyaretçilerinden %90'ından fazlasının ülkeye geri döndüğünü söyledi. Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı yaptığı açıklamada, Şehriyar'ın şiirleri İran halkının dil ve kültür farklılıklarından ötesinde tek bir halk olduğunu gösterdiğini söyledi. İran'a milli serbest güreş takımı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım olarak 150 puanla Sırbistan'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. İran Şanghay İşbirliği Örgütü'nün transit kapısı olacağı bildirildi. Kimliği bilinmeyen kişiler Siyonist rejimin askeri üslerine girdiği bildirildi. Dünya İslam Uyanış Forumu Genel Sekreteri Siyonist rejimin çöküşünün işaretleri her geçen gün daha da görünür hale geldiğini belirtti.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.